Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Profesör Doktor Fuat Akpınar'la yapılan mülakatın 4. bölümünü paylaşacağız. Ahiret profesörü olmak lazım başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat. Üniversite maceranız nasıl başladı? Samsun'dayken üniversiteye geçme niyetim vardı. Bir gün tanıdığımız bir abimiz fakiri kahvaltıya davet etti. Gelenler arasında Van Üniversitesi Rektörü Seyit Mehmet Şen Hoca da vardı. 10 kişi kadardı. Kahvaltıdan önce Seyit Hoca, Van'daki üniversiteye tıp ve ilahiyat fakültelerinin kurulması için Ankara'da sarf ettiği yoğun gayretlerden ve bunun neticesinde mecliste çıkan onaydan bahsetti. Bu sebeple tıp fakültesine dekan arıyormuş. Erzurum ve Kayseri'de muhtelif kişilerle görüşmüş. Samsun'da da zemin yok diyor. Hoca anlatıyor. Fakülteyi kurduk, şu kadar kadrosu var, meclisten de onay çıktı vesaire diye. Biz anestezi uzmanı olan arkadaşta soruyoruz. Hocam yurt dışına gidebilecek miyiz? Kaç yataklı kliniğimiz olacak? Şu var mı, bu var mı diye. Adamcağız sabırla bizi dinledi. Dinledi, nihayetinde dedi ki, yahu kardeşim siz ne diyorsunuz? Ben diyorum ki kağıt üzerinde kurulmuş, kadroları kağıt üzerinde olan, meclisten çıkmış bir tıp fakültesi var. Başka hiçbir şey yok. Ben sizi davet ediyorum. Gelip o söylediklerinizin hepsini siz yapacaksınız. Eğer gelirseniz kadroya, kadro var. Ben sizin atamanızı yapacağım. Eğer gelmezseniz yarın o kadroları hainler doldurursa Ruzi Mahşer'de diyeceğim ki, ya Rabbi davet ettim gelmediler. Biz oradan ayrıldık ama içime kor düştü. Seyit Hoca birkaç gün sonra Samsun'dan Konya'ya geçiyor. Orada Dursun Odabaş'ta görüşüyor. Dursun Hoca, tamam gelirim diyor. Seyit Hoca, madem gelirsin ben Samsun'da şu kimselerle de görüştüm. Gelirlerse onlarla da görüş diyerek bizim telefonumuzu veriyor. Bir akşam eve geldim, telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım. Alo, selamun aleyküm, çok değerli kardeşim, ben Doktor Dursun Odabaş. Aman yarabbi, nasıl bir ses, nasıl bir nezaket, nasıl bir içtenlik. Hiç tanımıyorum kendisini, gidiyoruz değil mi kardeş dedi. Evle istişare etmeden, evet efendim, gidiyoruz dedim. İşte nezaket, tatlı, güzel söz böyle bir şeymiş. Peki efendim dedik, Samsun'u bıraktık ve Van'a gittik. 6 ay armut ağacının altında mukavvada oturdum. Hastane yok, bir şey yok. Dursun Hoca'nın bir telefonuyla böylece biz Temmuz 93'te Van'a geçtik. Velhasıl Cenab-ı Hak nasip etti. Kuruculuğunda gayretimiz olan bir fakülte doğdu. En azından güzel hizmetlere vesile oldu elhamdülillah. Van'da kaç yıl kaldınız? Sene 93'ten 2005'e 12 yıl kadar kaldım. Orada hizmetlerimiz devam ederken dostlarımız da vardı. Beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi, oradaki dostlarımız bir kurs ve yurt yaptırıyorlardı. Bir hafta sonu yeni gittiğimiz zamanlarda fakire de haber verdiler. Gittik, baktım ki üniversitedeki kariyerli dostlarımız kursun inşaatında harç karıyorlar, çimento taşıyorlar. Doğrusu çarpılmıştım. Mevki makam sahibi olmak hiçbir hayırlı hizmeti yapmaya engel değildir. Adı ne olursa olsun. Kardeşler de onu gördüm. Orası yapılırken kış yaklaştı, bu defa çatı ve kaloriferleri kaldı. Selahattin abi, ne yapacağız abi şimdi? Kardeşler kesildi, kış da geldi. Çatı ve kaloriferler kaldı dedi. İstişare ettik. Fakir, İstanbul'a gidelim dedim. Selahattin abiyle İstanbul'a gittik. Hüdayi'ye geldik. Orada dediler ki, Musa Efendi Bursa'dalar. Kimseye sormadan yol bilmezdik. Edepsizliğimizden doğru Bursa Çekirge'ye gittik. Kapıya vardık. Dışarıdaki görevliye Van'dan geliyoruz diye söyledik. İçeriye haber verdiler. Sabah saat 10 gibi. Musa Efendimiz bizi kabul etti. Selahattin abi nasıl terliyor edebinden. Yine fakire düştü gevezelik. Efendim, kardeşler Van'da bir kurs yapıyorlar. Çatısı ve kaloriferi kaldı. Kar kışta geliyor. Onun için gelmiştik İstanbul'a. Sizin orada olmadığınızı öğrenince biz de buraya geldik dedim. Mübarek o kadar güzel bir tebessüm etti ki onun bu tebessümü bizi rahatlattı. Osman Efendi evladım, çantamı getirebilir misin dedim. Hocamız bir küçük bond çantası getirdi. Musa Efendi, üstadımız bir miktar parayı sayıp zarfa koyup bize verdiler. Emaneti teslim aldıktan sonra Van'a döndük. Aradan zaman geçti. Bir gün Selahattin abiyle karşılaştık. Abi, yurdun işleri halloldu mu? Getirdiğimiz para yetti mi diye sordum. Dedi ki, abi işler bitti, para da bitti. Tamı tamına denk geldi dedi. Elhamdülillah. Bu şekilde kursun kalorifer ve çatısı tamamlanmış oldu. Van'dan ayrılışınız nasıl oldu? Van'da görev yaparken 28 Şubat dönemine denk geldik. Başörtüsü meselesi dolayısıyla soruşturmacılar gelince fakire de iki soru sordular. Eşiniz türbanlı mı? Türban yasağına ne diyorsunuz? Şunu hiç soran yok. Sen buraya niçin geldin? Nereden geldin? Sen kaç öğrenciye, kaç ders anlattın? Kaç ameliyat yaptın? Kaç hasta baktın? Kaç asistan yetiştirdin? Bunu soran yok. Eşiniz türbanlı mı? Sonra türban yasağına ne diyorsunuz? Dekan Dursun hocam, profesör, fakir doçent ve 4 tane de yardımcı doçent 6 kişiyi ihraç ettiler. Bütün Türkiye'deki üniversiteleri böylece gözetim altına aldılar. Van'dan ayrılacağım sırada odamı topluyorum, kapım çalındı. Buyurun dedim. Kapı aramandı, baktım Erçişli Cevdet amca. Fakir, onun diz protezi ameliyatını yapmıştım. Buyur Cevdet amca, bir sıkıntın mı var dizlerinde diye sordum. Yok yok doktorum, İstanbul'a gidecekmişsiniz, uğurlar olsun demeye geldim dedi. Yaşı 80'e yakın bir kimseydi, tam bir Osmanlı beyefendisi. Erciş'ten kalkıyor, uğurlar olsun demeye geliyor efendim. Yaklaşık 100 kilometre, hoşbeşten sonra Cevdet amca, yaz doktorum dedi. Ben Cevdet amcanın İstanbul Cerrahpaşa'da torunları var. Onların telefonunu verecek zannettim. Bir kalem kağıt aldım. Buyur Cevdet amca dedim. Yaz doktorum yaz dedi. Gönül kim müptela olsa bir derde, lebbeyk ya kulum diyene yalvar. Derdini söyleme asla bir kula, hükmünde ferman verene yalvar. Bu ne güzel bir şeydi böyle. Yazarken ezberledim biiznillah. Yaz doktorum yaz dedim. İster İskender ol set üstünde, ister Süleyman ol mühür destinde, ister Firavun ol Musa kastında, dünyanın temelini Kur'an'a yalvar. Sefil sözcü sen Sübhane sığındur, Kadir Mevlam her muradın verendir. Cimriden cömertten isteme bir şey, kağıtsız arzuhal alana yalvar. Aman ya Rabbi, meğer Cevdet abi bize uğurlar olsun demeye değil, ders vermeye gelmiş. Profesör bilmem ne olursan ol, Allah'a kul ol, Allah'a kul. Cenab-ı Hak cümlemizi gönlü açıklardan eylesin. Bu vesileyle ismini hayırla yad ettiğimiz bütün geçmişlerimizin ruhları şad olsun inşallah. Van'dan ayrıldıktan sonra ne yaptınız? Samsun'dan, Konya'dan, İstanbul'dan davetler oldu. Gelin beraber çalışalım diye. Biz İstanbul'a geldik, istişare ettik. Burada bir hastanede bir yıl çalıştım. Cenab-ı Allah'ın takdiri, hiç bizi ihraç edenlerin müdahalesi olmadan bir yıl sonra geri döndük. Meclisten bir karar çıktı. Bizi de içeriyormuş. Meğer bizi ihraç edenler de bilmiyormuş. Cenab-ı Hak öylece geri döndürdü. Dekan Dursun Hoca geri dönme haberini duyunca yine fakire telefon açıyor. Fuatçığım, dönüyoruz değil mi? Dönüyoruz efendim dedik ve döndük. Van'a geri dönerken bazı arkadaşlar deli misin sen dediler. İstanbul'da imkanlar iyiydi. Affedersiniz çocuklar vesaire kalabalığız. Bir minibüs almışım, yarısı borçtu. Bizi üniversiteden ihraç edince borcum var, gelirim yoktu. Ne yapacağımı düşünüyordum. Nasıl öleceğim? Şeytan geliyor. Niye başımıza böyle bir şey geldi? Hadi diyelim şimdi İstanbul'a karar verdin. İstanbul'da ne yapacaksın bu kadar çocukta diye vesvese veriyor. Kaderi ilahi tahakkuk edince iş böyle oluyor. Siz şerleri hayır, hayırları şer edene tabi olun. İstanbul'da bir yıl çalıştım, borcumu ödedim. Çocukları özel okulda okuttum. Kullar zulmeder, kader adalet eder. Halbuki ben 17 yıl 1. sınıf devlet memuruydum. 14 yıldır elim bıçak tutar, ameliyat yapan bir adamdım. Devlete böyle hizmet etmeye çalıştık ama bizi üniversiteden ihraç ettiler. Eşi türbanlı mı, türban yasağına ne diyoruz diye. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizim hakkımızda vereceği, yaşatacağı şeyler varmış. Bu vesileyle kendimce 3 ders aldım. Birincisi, Rezzak-ı mutlak olan Cenab-ı Hak'tır. Ne Ahmet, ne Mehmet, ne de devlet. Üçüncü ders de, ey kulum, dünyalık mevki ve makamlar boş. Mevki ve makamı benim katımda ara. Bunun için şimdi dua isteyen dostlara diyorum ki, ahiret profesörü ol, öyle dua edin. Evet, bu da fakir için çok ciddi bir ders olmuştur. Dursun Odabaş hocamın bu tekraren çağırması üzerine Van'a döndük hizmet ederiz diye. Ama bu defa tabii artık 28 Şubat döneminin şedid zamanları. O ara bir rektör atamışlar. Zihniyet olarak da artık malum zihniyetten elimiz kolumuz bağlı, yapacak bir şeyimiz olmayınca istişare edip tekrar Van'dan ayrıldım. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldim. 7 yıl burada hizmet ettikten sonra Sağlık Bakanlığı'nın bir genelgesini protesto ettim ve Bolu'ya gittim. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde biraz çalıştıktan sonra Almanya'dan bir davet aldım. Almanya'ya gittim. Kalacağım eve girince ilk işim evdeki televizyonun fişini çekmek oldu. Tam bir yıl takmadım. Sadece ayrılacağım gün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla taktım. O yıl zamanımı en verimli kullandığım yıl oldu. Hacı Musa Üstadımızın da beyan ettiği üzere 24 saat her şeye yeter. Yeter ki doğru ve verimli kullanalım. Orada da Cenab-ı Hakk'a hamdolsun hiç sohbetleri ihmal etmedik. Almanya'da sohbetlerde bir kardeşle tanıştım. Kendisi inşaatlarda çalışıyordu. İşi ağır olduğu için bir gün kendisine gayri ihtiyari, ''Geceleri teheccüde kalkabiliyor musunuz? Derslerinizi yapabiliyor musunuz? Zor olmuyor mu?'' diye sorunca, ''Hocam ne demek?'' dedi. ''Her gece kalkarım, duşumu alırım, takım elbisemi giyerim, kravatımı bağlar, oturur dersimi yaparım.'' Kardeşimize bir bakın. Zihnindeki saygı ifadesinin zirvesi neyse onu tatbik ediyor. Nasıl mahcup olmazsın? Efendim, son mesajlarınızı alsak. Maneviyatta zirveye göz dikmeden önce salih amel işleyenlerle beraber olmak herhalde daha önemli diye düşünüyorum. Onun için muhterem üstadımızdan dinlediğim şu şey belki bunu doğruluyor. Kardeş geliyor, dersin nerede? Muhabbette. Muhabbetlik neyin var? Hiçbir şey. Kardeş kardeşine küs. Dersi muhabbette. Onun için salih amel işleyen dostlarla birliktelik çok önemli. Salih amelse hayatın her sahasında. Manevi derslerini yapanlar da, salih amel işleyenler de, yoldan geçerken taşı kaldırıp kenara koyanlar da. Zaman hep aynı. Güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Gün 24 saat ama şartlar ve imkanlar değişiyor. Bu doğrudur. Değişen şartlar ve imkanlar da olsa, ne olursa olsun değişmeyen bir tek gerçek var, iyilik hasene. Resulullah Efendimiz nasıl bize iyilikte örnek olduysa, biz de insanlara öyle örnek olmalıyız. Gayret etmek zorundayız. Hocamızın ettikleri bir dua vardır. Elinizden, dilinizden ve gönlünüzden ümmet-i Muhammed müstefid olsun. Sır kanaatimce burada efendim. Van'dayken gerek iş yoğunluğumuz, gerekse bölgenin hassas özellikleri sebebiyle haleti ruhiyemizde bazı değişiklikler oldu ki birkaç kez hanımefendi aynen şunu söylemiştir. Fuat Bey, sizin İstanbul'a gitme zamanınız geldi. Üstadımızı ziyareti kastediyor. Bir defasında gene haleti ruhiyemizdeki bu değişiklikle İstanbul'a gittik. Fahrettin abiyle oturuyorduk. Telefon çaldı. Fahrettin abi telefonu kaldırdı. Alo, hanım sultanım. Allah'ım, o kadar muhabbette, şevkle konuşmaya başladı ki bu bana ders oldu. Hemen dışarı çıkıp telefona sarıldım, Van'ı aradım. Alo, hanım sultanım dedim. Hanım, fırça yedin değil mi dedi. Cenab-ı Hak hep hayat dersleri veriyor. Fahrettin abimizden söz açılmışken şunu söyleyeyim. Van'dayken hemen hemen her ay fakiri arar. Fuatçım, kurstakiler aman etsiz kalmasın. Hacı Bekir mahallesi garip bir mahalle. İyi bir kurban kesilsin orada derdi. Derneğimizle ilgili sıkıntılar, ihtiyaçlar olduğunda hemen ona telefon açar. Fahrettin abi, bizim şöyle bir ihtiyacımız var diye isterdik. Tamam Fuatçığım der ve imdadımıza koşardı. Ne zaman ki İstanbul'a geldim, gördüm ki Fahrettin abilerin sadece Van gibi bir dertleri yokmuş. Dünya onlara bakıyormuş. Bunu fark edince bir daha bir şey talep edemedim. Bir gün Van'dan çocukları arabaya bindirip Musa Efendi üstadımızı ziyarete götürmek istedim. Öğrendim ki Bursa'nın Hüseyin Alan köyündelermiş. Fakir, edepsizlik bu ya. Maile gidiyoruz. Uludağ'a varınca çocuklar başladılar orayla özdeşleşen gazozdan istemeye. Filanca gazoz isteriz, filanca gazoz isteriz diye arabanın içinde bağırıyorlar. Fakirin de 7 çocuğu var elhamdülillah. Hava da sıcak. Tamam çocuklar diyorum. Durdurak yok. 2-3 yerde durur gibi oldum. Baktım içki satılıyor. Almadım, devam ettim. İçki satılmayan yerler gözüme ilişti, onlara sordum. Yok dediler. Habire çocuklar filanca gazoz isteriz diye bağırıyordu. Öylece alamadan Hüseyin Alan köyüne Musa Efendi üstadımızın misafir olduğu evin kapısına vardık. Kapıyı açan zata kendimi tanıttıktan sonra ''Üstadımız müsaade ederlerse çocuklarla kendisini ziyaret etmek isteriz.'' dedik. Musa Efendi üstadımız, Rabbim kendilerine sonsuz rahmet eylesin, bizi kabul buyurmuşlar. Evin sahibi balkon gibi bir yere bizi buyur etti. Oraya geçip oturduk. Musa Efendi üstadımız o güller açan mütebessim çehresiyle bizi karşıladıktan sonra hizmetini gören abiye dönerek ''Kardeşe ve yavrularımıza filanca gazozdan ikram edin.'' buyurdular. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Fuat Akpınar'la yapılan mülakatın 4. ve son bölümünü paylaştık. Ahiret Profesörü Olmak Lazım başlığıyla Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2022 sayısında yer alıyordu bu mülakat. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, derginin Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Kuddise Sirruh'un iç sıkıntısının sebepleri başlıklı yazıyı paylaşacağız. İmam Gazali Kuddise Sirruh buyurur ki, bazı peygamberlere şöyle vahiy geldi. Benim sıfatlarımı kullarıma haber ver. Onların anlayışları beni tanımaya istidat kazansın. Kula gereken hakkın kudretini, sanatının inceliklerinde görüp ona olan huşunu artırmaktır. Varlık alemindeki her şey onun sanatıdır. Ne kadar acip, garip varsa, evvelkilerin ve sonrakilerin ilmi, insanların, meleklerin ne kadar ilimleri varsa, onun ilmi yanında hiçtir. Hakka dost olmayan cahil kalır. Kendi başına öğrendikleri de bir şeye yaramaz. Namazın hakikati ve ruhu huşudur. Bu da gönlün namazın tamamında huzur halinde bulunmasıdır ki, namazdan maksat budur. Bu yerine getirilince gönül her an hakla tazelenir. Hakkı edep ve tazimle zikretmek gerekir. Kur'an'ı Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri'nin kelamı olduğunu bilerek ve onun kelamı olduğunu düşünerek okumak lazımdır. Böyle okunursa gönle tesir eder. Eğer gönül ahlakı habise necasetinden temizlenip nur-i tazimle istikamete gelmezse, Kur'an'ı anlayamaz, Rabbin azametini gönlünde duyamaz. Bu duygudan mahrum kaldığı için de onun efal ve sıfatını anlayamaz. Düşün ki arş, kürsi, 7 kat gök ve 7 kat yer ve bunların arasındakiler, melekler, insanlar, cinler, hayvanlar, haşerat, cemadat, nebatat ve sair mahlukat onun kabzayı kudretinde bir zerre hükmündedir. Dilerse bir anda helak eder, dilerse bir anda binlerce alem halk eder. Kendi kudretinden başka bir şeye de muhtaç olmaz. Çünkü ziyadelikler ve noksanlıklar ona ait değildir. Bunları tefekkür et, gönlünü temizle, onun azametini duymaya çalış. Kur'an'ı yani onun kelamını anlamak için edeple oku. İç sıkıntısının mühim sebeplerinden biri, dünyaya aşırı derecede muhabbet beslemek, dünya için sevinmek ve dünya için üzülmektir. Boş, lüzumsuz şeylere sevinmek kalbi sıkar, fakat sahibi bunun sebebini anlayamaz. Bir de insanlarla kalben meşgul olmak, en bariz sebebini Allah Teala'dan gafil olmak teşkil eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Ey Ebu Hureyre, dünyayı bütün içindekilerle beraber sana göstereyim mi? Ben evet ey Allah'ın Resulü dedim. Elimden tuttu, beni Medine'nin derelerinden bir dereye götürdü. Orada içinde insan kafaları, insan tersleri, paçavra haline gelmiş bez parçaları ve çürümüş kemikler bulunan bir çöplük vardı. Allah Resulü, ey Ebu Hureyre dedi. Bu kafalarda sizin gibi haris idiler, sizin gibi emelleri vardı. Bugünse onlar derisiz birer kemiktir. Daha sonra da çürüyüp un haline gelecekler. Şu tersler nereden kazandılarsa kazanıp sonra midelerine indirdikleri yemeklerin tersleridir. Şu eskimiş paçavra bez parçaları onların giydikleri elbiselerdir. Şimdi rüzgar onları burada yeldiriyor. Bu kemikler onların faydalandıkları hayvanların kemikleriydi. Kim dünyaya ağlamak isterse ağlasın. Resulullah bunları anlatırken ağlamamız kesilmedi. Gittikçe şiddetlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kıyamet günü bir kısım insanlar gelirler, dağlar gibi amelleri vardır. Cehenneme atılmaları emrolunur. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum sordular. Onlar namaz kılar mıydı? Fahri Kainat Efendimiz buyurdu. Evet, namaz kılarlar, oruç tutarlar ve geceleri ağlarlardı. Fakat dünyevi bir menfaat mevzu bahis olduğu zaman hemen atılırlar, Allah'ı unuturlardı. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Kudise Sirruh'un iç sıkıntısının sebepleri başlıklı yazısını paylaştık bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.